Ayrım 35, sayfa 235. 1940'lı seneler doğumlarla, ölümlerle, hanedan arasında sürtüşmelerle, mücadelelerle ve boşanmalarla geçti. Çocukları büyümeye başlayan Nesli Şah, 1940'ların sonuna doğru Mısır'ın önde gelen diğer prenseslerinin yaptığını yapmaya, mübarağa denen hayır kurumlarında faaliyet göstermeye başladı. Nesli Şah anlatıyor. En büyük hayır kuruluşu kraliyet ailesine ait olan Mübarrağ Muhammed Ali idi. Hastaneleri ve bu hastanelere eleman yetiştirmek için kurulmuş mektepleri vardı. Mübarrağ'ın başkanlığını önceki kral Fuad'ın ilk hanımı olan Prenses Şivekar yapıyordu. Şivekar'ın vefatından sonra reisliğe Kral Faruk'un kız kardeşi Prenses Feyziye gelmişti. Kahire'deki Türk sefirinin hanımı olan Prenses Emine Tugay da ikinci reisi olmuştu. Komitede bazı paşaların hanımları da vardı. İşlerini iyi bilir, gayet güzel çalışırlardı. Dipnot 14, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından Ahmet Rıfat Paşa'nın oğlu İbrahim Fehmi Paşa ile Nevcivan Hanım'ın üç çocuğunun en büyüğü olan Prenses Şivekar, 1877'de Üsküdar'da doğdu, 5 defa evlendi, son derece hızlı bir hayat sürdü, bir hayli sevgilisi oldu ve 1946'da Mısır'da öldü. İlk kocası, sonraki senelerde Mısır'ın kralı olan Fuat, üçüncü kocası da Türk resminin en önemli isimlerinden Halil Paşa'nın oğlu Mehmet Selim Bey idi ve kendisinden 16 yaş küçüktü. Prenses Şivekar'ın son kocası İlhami Hüseyin Bey ise İstanbul'da bir bankada çalışan küçük bir memurdu. Şivekar kendisinden 30 yaş küçük olan bankacı delikanlıdan hoşlanmış, evlenerek Mısır'a götürmüş ve Kral Fuad'ın genç kocasına paşa unvanı vermesini sağlamıştı. Prenses Şivekar saray protokolündeki yerini ilk kocası Fuat'ın, sonraki hanımı Kraliçe Nazlı'dan olan oğlu Faruk'un kral olmasından sonra da muhafaza etti. Genç kralın hep yakınında oldu ve prenses unvanını hayatının sonuna kadar muhafaza etti. Şivekar'ın mezar taşını vasiyeti gereği mermerden ve büyük boyda dağınık bir yatak şeklinde yaptılar. Dipnot 15, güzelliği ve zarafeti ile bilinen Prenses Feyziye, Kral Fuat ile Kraliçe Nazlı'nın en büyük çocuklarıydı. 1921'de doğdu, 1939'da İran'ın o zamanki veliahtı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi. 1940'da kendisinin tek, Şah'ın da ilk çocukları olan Prenses Şehnaz'ı dünyaya getirdi ve kocasının 16 Eylül 1941'de tahta çıkması üzerine İran İmparatoriçesi oldu. Tahran Sarayı'nda zor günler geçiren ve özellikle kayınvalidesi Ana Kraliçe Tacül Mülük ile sık sık gerginlik yaşayan Feyziye, 1944'te kardeşi Kral Faruk ve ailesini ziyaret için gittiği Kahire'de kaldı ve Tahran'a bir daha dönmedi. Şah'tan 1945'te Mısır, 1948'de de kardeşi Kral Faruk'un Kraliçe Feride'yi boşadığı hafta İran kanunlarına göre boşandı. Ama Şah, eski karısının kızları Prenses Şehnaz'ı görmesine senelerce izin vermedi. Prenses Feyziye 1949 Mart'ında bir Mısır prensesinin oğlu ve Mısır ordusunda subay olan İsmail Şirin (parantez içinde 1919-1974) ile evlendi ve bu evliliğinden de iki çocuğu dünyaya geldi. Prenses Feyziye bu kitap yazıldığı sırada İskenderiye'de yaşıyordu. Şah Feyziye'nin ardından önce Süreyya İsfendiyari, ondan sonra da Farah Diba ile evlenecekti. Kitaba dönüş. Ben de komite azasıydım. Her iki kız kardeşim Hanzade ile Necla da komitedeydiler. Mısır'ın muhtelif şehirlerinde, Kahire'de, İskenderiye'de, Benha'da, Zagazik'te, Kafr-ı Davvar'da hastanelerimiz vardı. Komite toplantılarımızı yaptıktan sonra hastaneleri teftişe giderdik. Mutfaklarına girip pişen yemekleri kontrol ederdik, koğuşları dolaşırdık, çamaşırların yırtık olup olmadığına bakardık. Her şey gayet iyi durumda olurdu. Zira hastalara tecrübeli İtalyan rahibeler bakar, hastanelerin mekteplerinde yetiştirdiğimiz kızlar da rahibelere yardımcı olurlardı. Kızlara İngiliz bir hanım hocalık ederdi. Maral Gedide, yani yeni kadın diye bir başka mübarrağımız daha vardı ve ikinci reiseliğini ben yapardım. Öksüz ve fakir çocuklara bakar, tahsillerine öncelik verip okuma yazma öğretirdik ama her çocuğun meslek sahibi olmasına çalışırdık. Kızlara dikiş, nakış, halıcılık filan gösterilir, erkeklere de istidatlarına göre dersler verilirdi. Tahsiline devam edebilecek olanları okula gönderirdik, diğerlerine de kunduracılık, marangozluk, hatta sepet örücülüğü gibi her türlü meslek dersleri verdirirdik. Marsa Atiya'daki büyük hastane benim sorumluluğuma verilmişti. Fakir hastalara bedava bakar, bütün tedavilerini yapar ve yemek de verirdik. Tramvay şirketinin, elektrik şirketinin ve diğer şirketlerin işçilerinin muayeneleri ve tedavileri bizde olurdu ve şirketler bunun için hastaneye para öderlerdi. Hastaneyi lüks ve ikinci sınıf odalarda yaptırdık. Lüks olanlarda tek, ikinci sınıf odalarda çift yatak vardı. Bu odalarda kalacak olanlar parasını öderlerdi. Fakirlerin tedavisi şirketlerden gelen ve bu odalarda kalanlardan alınan paralarla karşılanırdı. Hastanede daha sonra parası olmayanlar için Klinik Ekstrem diye ayrı bir bölüm daha kurduk. Klinik Ekstrem'de göz doktoru, kadın hastalıkları mütehassısı, deri mütehassısı ve büyük bir eczane vardı. Eczanenin laboratuvarında da epey kişi çalışıyordu ve göz damlaları yahut kremler gibi fakir fukaraya verilip çok kullanılan ilaçlar orada imal edilirdi. Ben her pazar günü oradaydım. Arada bir komitedeki öteki hanımların bir ikisiyle beraber haber vermeden diğer hastaneleri de teftişe gider ve ihtiyaçları tespit ederdik. Mubara'nın ikinci başkanı olduğum için Kraliçe Feride'nin hamileliği sırasında merasimle onun açması gereken yerleri de benim açmam istendi ve açılışları ben yaptım. 1950'den sonra Mısırlı gençler İngiliz askerleriyle çatışmaya başladı. Yaralanan çok oldu ve hastanelerimiz asıl o zaman işe yaradı. Yaralanan gençleri biz tedavi ediyorduk. Mubara'da böyle senelerce çalıştık. Neslişah ve Prens Abdülmünim o senelerde yaz aylarını Avrupa'da geçiriyorlardı. Prens 1947 yazında başka bir yere, İstanbul'a gitmek, gençliğinde uzun seneler kaldığı şehri görmek ve Neslişah'a da 3 yaşındayken kovulduğu memleketini göstermek istedi. Meclisin 1924'te kabul ettiği ve hanedan mensuplarının Türkiye'den sınır dışı edilmelerini emreden 431 sayılı kanun, o senelerde bütün şiddetiyle uygulanıyor, hanedan mensuplarının Türkiye'ye değil gelmelerine, vatanlarından transit geçmelerine ve hatta cenazelerinin getirilmesine bile izin verilmiyordu. Osmanoğlu ailesinden Türkiye'ye o güne kadar sadece tek bir kişi gizlice ve kundakta gelmiş, 5 kişi de 1930'da çıkartılan özel bir kanunla dönebilmişti. Kundakta getirilen bebek, Sultan Reşat'ın büyük oğlu Mehmet Ziyaettin Efendi'nin kızı Rukiye Sultan ile Sokullu Mehmet Paşa'nın soyundan gelen İhsan Bey'in kızları Emel idi. İstiklal Harbi'ne katılmış olan İhsan Bey, savaştan sonra 1 Aralık Beyrut'tayken Rukiye Sultan ile tanışıp evlenmiş ve bunun üzerine o da yasaklı olmuş, yani vatandaşlığı ve Türkiye'ye dönme hakkı elinden alınmıştı. Tek çocukları olan Emel, 1925'te Beyrut'ta doğmuş, birkaç aylıkken annesini kaybetmiş ve ne olursa olsun diyen babası İhsan Bey, kundaktaki kızını aldığı gibi Türkiye'ye getirmişti. İstanbul'daki ilk birkaç günleri bir karakolda geçmiş, yeniden sınır dışı edilmeleri kesin gibiyken, İhsan Bey Ankara'ya müracaat etmiş, gelişine İstiklal Harbi'ne katılmış olduğu için ses çıkartılmamış ve kızıyla beraber Türkiye'de kalmasına izin verilmişti. Ama bir şartla, hiç konuşmayacaktı. Karısının ve kızının kim olduklarını, yani hanedan ile bağlantılarını kimseler, hatta kızı Emel bile bilmeyecekti. İhsan Bey'in ailesi Ankara'nın bu sıkı tembihini seneler boyunca tuttu ve Rukiye Sultan'ın kızı Emel Hanım Sultan, annesini ve hangi aileden geldiğini ancak ortaokulu bitirdiği gün öğrenebildi. Osmanoğlu ailesinin kanuni yollardan gelebilen ilk mensupları Enver Paşa ile hanımı Naciye Sultan'ın çocukları Mahbeyker ve Türkan Hanım Sultanlar ile oğulları Sultanzade Ali, Naciye Sultan'ın Enver Paşa'nın kardeşi ve ikinci eşi Kamil Bey'den olan kızı Rana ve Sultan Vahidettin'in torunlarından Hümeyra Hanım Sultan idi. Hümeyra Hanım Sultan'ın babası İsmail Hakkı Bey de askerdi, İstiklal Harbi'ne iştirak etmiş, daha sonra Türk Hariciyesi'nde önemli vazifelerde bulunmuştu. Bir ara babasının diplomatik pasaportuna kayıtlı olarak Türkiye'ye gelen ve bir müddet kalan Hümeyra, hanedan mensubu olmasının öğrenilmesi üzerine apar topar yeniden sınır dışı edilmişti. Meclis bu 5 kişi, daha doğrusu 5 genç için 5 Temmuz 1939'da özel bir kanun çıkarttı. Gençlere dönüş izni verilmesinin sebebi 4'ünün de asker çocuğu olmasıydı. Enver Paşa'nın hanımının ikinci kocasından olan kızının da annesinin ilk kocasından dünyaya getirdiği diğer 3 kardeşiyle Türkiye'ye gelebilmesine imkan tanınmıştı. Memlekete geliş yasağını Ankara'yı protokol kuralları sebebiyle vize vermeye mecbur bırakarak delen ilk kişi, Halife Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürrü Şehvar Sultan oldu. Türkiye'ye 1945'te Hindistan Prensesi unvanıyla gelmişti ve aynı şekilde yani başka bir memleketin prensesi olarak gelen ikinci hanedan mensubu da Nesli Şah olacaktı. Kahire'deki Türk Büyükelçiliğine isim kısmında Mısır'ın ikinci veliahtı Prens Muhammed Abdülmünim'in eşi Prenses Nesli Şah yazılı pasaport ile vize müracaatı yapıldı. Elçi talebi Ankara'ya iletti ve Dışişleri Bakanlığı 3 Nisan 1947'de Kahire'ye 15 günlük vize verilmesi ve talep halinde vizenin 3 aya kadar uzatılması talimatını gönderdi. Dipnot 16 Mısır 2. Veliahtı Prens Abdülmünim'in Osmanlı Hanedanı'ndan olan eşi Nesli Şah'la 3 ay kalmak üzere vize talebinin 15 gün verildikten sonra uzatılabileceği. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, tarih 3 Nisan 1947, dosya 244.331, FOK kodu 301000, yer numarası 203.391.25. Kitaba dönüş. Nesli Şah 3 yaşındayken kovulduğu memleketine tam 23 sene sonra yeniden ayak bastı. İskenderiye'den kocası Prens Abdülmünim, oğlu Abbas, kızı İkbal ve bir hizmetkarı ile bindiği Aksu vapuru 30 Mayıs 1947 günü İzmir limanına demir attı. Gemiye gelen protokol memurları Mısır'ın ikinci veliahtı ile hanımına vali adına hoş geldiniz dediler. Sultan Vahidettin'in büyük kızı Ulviye Sultan'ın çocuğu yani Nesli Şah'ın teyzesinin kızı Hümeyra Hanım Sultan, Nesli Şah ile ailesini Rıhtım'da karşıladı ve iki kuzen o günü beraber geçirdiler. Prens Münim ise emirlerine tahsis edilen vilayete ait otomobille valiyi ziyaret etti. O geceyi gemide geçirdiler ve ertesi sabah erken saatlerde İstanbul'a doğru yola çıktılar. İzmir'de 31 Mayıs günü yayınlanan gazetelerde Nesli Şah'tan Mısır'ın en güzel kadını diye bahsediyorlardı ve haberlerin sonunda tek bir cümleyle Nesli Şah Osmanlı Hanedanı'na mensuptur deniyordu. Aksu vapuru 1 Haziran'da Karaköy rıhtımına yanaştı. Aynı vapurla İstanbul'a gelen gazeteci Metin Toker, ertesi gün o yıllarda muhabiri olduğu Cumhuriyet gazetesinde Aksu vapuru İstanbul'a yaklaşırken Prenses Nesli Şah yanında zevci ve çocukları Kaptan Köprüsü'nden tam 23 yıl evvel henüz 3,5 yaşında bir çocukken ayrıldığı güzel şehri seyrediyordu. Üzerinde açık fıstıki renkte bir manto, onun altında açık lacivert bir rob, boynunda iki sıra inci, başında sağ tarafında büyük bir beyaz çiçek bulunan tüllü lacivert şapka, uzun ökçeli siyah açık ayakkabılar vardı. Yolcu salonunun rıhtımında mutattan fazla bir kalabalık vardı. Prensesi görmek için bekleşen eski saray mensupları ve bilhassa harem ağaları nazarı dikkati çekiyordu. Sol taraftaki küçük salon misafirlerimizin akrabalarına tahsis edilmişti. Prenses Atiye, parantez içinde Nesli Şah Sultan'ın görümcesi ve diğerleri orada bulunuyorlardı. Karşılayıcılar arasında Emniyet Müdürü Ahmet Demir ile vilayet protokol şefi de göze çarpıyordu diye yazacaktı. İstanbul bir hafta sonra bir dedikoduyla çalkalandı. Haberi Memleket gazetesi ortaya atmıştı ve bir dergi sahibinin Nesli Şah'tan reklamını yapmak için yüklüce bir para istediğini ama Nesli Şah'ın talebi derhal reddettiği söyleniyordu. Gazetenin haberinde Nesli Şah'tan para isteyen derginin ve sahibinin adından bahis yoktu. İstanbul Gazeteciler Birliği ise iddia konusunda hemen bir bildiri yayınladı ama bildiride bir tuhaflık vardı. Hiç kimse suçlanmıyor fakat Meşale ve Büyük Doğu mensuplarının birliğimizle alakaları yoktur şeklinde bir ifade kullanılıyordu. Büyük Doğu'nun yayıncısı şair Necip Fazıl Kısakürek'ti. İş bu defa Nesli Şah'a düştü ve bir açıklama ile söylentileri yalanlamak zorunda kaldı. Gazetelerde yayınlanan açıklamasında, İnkılap Türkiye'sinin yakinen gördüğüm son derece ileri ve medeni veçhesi, bu topraklarda doğmuş bir kardeşiniz sıfatıyla beni ancak sevindirir ve mesut eder. Bahis mevzu neşriyat karşısında nasıl üzüldüğümü tasavvur edemezsiniz. Ne bizzat ne bilvasıta böyle bir müracaat karşısında bulunmadım, diyordu. Prens Abdülmünim ve ailesi İstanbul'da 15 gün kaldı ve 16 Haziran 1947 akşamı deniz yollarına ait Ege vapuru ile Marsilya'ya doğru yola çıktılar. Karaköy rıhtımı İstanbul'dan ayrılışı sırasında da gelişinde olduğu gibi gazetecilerle doluydu ve Nesli Şah vapura binerken kendileriyle teması olan memurların bilhassa gümrük idaresi vazifelilerinin gösterdikleri nezaket hislerini ancak şükranla mukabele edebileceğini söyledi. Nesli Şah anlatıyor. Münim bana memleketimi göstermek istedi ve Dürrü Şefar'ın yaptığını yaptık. Türkiye'ye 1945'te Hint prensesi olarak gitmişti. Ben de 2 sene sonra Mısır prensesi olarak geldim. Bana 15 günlük transit vizesi verdiler. Çocuklar ve hizmetime bakan Atıfet de yanımızdaydı. İskenderiye'den vapura bindik. Önce İzmir'e vardık. Limanda bizi kuzenim Hümeyra karşıladı. Kadife Kale'de mükemmel bir yemek verdiler. Sonra gemiye döndük ve İstanbul'a geldik. Karaköy rıhtımında epey bir kalabalık vardı. Karşılamaya gelen dostlarımız bir tarafa, halktan da çok gelen vardı. Şimdiye kadar her memleketin prensesini gördük, bir de kendi prensesimizi görelim deyip gelmişlerdi ve rıhtımda kıyamet kopuyordu. Ben önce kalabalığın benim için olduğunu pek fark etmedim ama dünya kadar gazeteciyi ve fotoğrafçıyı görünce anladım. Ne yapacağımı da pek bilmiyordum. Selam versen bir türlü, vermesen bir türlü. İstanbul'a ne de olsa hükümetin özel müsaadesiyle gelmiştim ve hata yapmak istemiyordum. Derken bazı hanımlar ağlamaya başladılar ve tabii beni de bir ağlamadır tuttu. İstanbul'dan 3 yaşındayken ayrıldığım için şehri hatırlamıyordum. Fakat çok güzel bir memlekete geldiğimi fark ettim. Ama etrafı fark etmek ne mümkün. Bir taraftan ağlıyordum, bir taraftan da heyecandan kalbim sıkışıyordu ve şehrin güzelliğini de bu yüzden fark edemedim. O sırada Mısır konsolosu Hasan Şefik gelip bizi karşıladı. İkbal'i kucağına aldı ve fotoğrafçıların flaşları altında gazetecilerin bitmek bilmeyen soruları arasında vapurdan indik. Konsolos bizim Fethiye Sultan'ın kayınbiraderiydi. Karısını da getirmişti. Kocam ikinci veliaht olduğu için Mısır sefiriyle hanımı da rıhtımda bekliyordu ve böyle bir patırtı gürültü içinde Tarabya'ya gittik. Tarabya'da Pera Palas'ın sahibine ait eski ahşap bir otel vardı. Orayı şehrin biraz uzağında olduğu ve rahatça kalabilmemiz için tercih etmiştik. Ama gazeteciler kapıda bekliyorlardı. Atıfet bir gece, "Sultan Efendi, gençler geldiler, sizi istiyorlar," demez mi? Öğrenciler bir tekne tutup otelin önüne gelmişler. "Ya ya ya, şa şa şa, Neslişah, Neslişah çok yaşa," diye bağırıp geçiyorlar. Gene ne yapacağımı şaşırdım. Selam vereyim mi, vermeyeyim mi bilmiyordum ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. İstanbul'da tanıdığımız kim varsa ziyaret ettik. Kocamın akrabalarına gittik. Çoğunu zaten Mısır'dan tanıyordum ama benim hiçbir akrabam yoktu. Hepsi sürgündeydi ve Türkiye'ye girmeleri yasaktı. Peşimizde gazetecilerle Topkapı Sarayı'nı, camileri gezdik. Bir gün gazetecinin biri, "Türkçeyi bu kadar güzel nasıl öğrendiniz?" diye sormaz mı? Aynı sual ile Dürrü Şehvar da karşılaşmıştı. Tepem attı. "Ben Türk'üm beyefendi," dedim. "Bir Türk kadını olduğumu unutmayın." 15 gün çok çabuk geçti. Bana verilen vize bitmek üzereydi ve Mısır konsolosluğu uzatma talebinde bulundu. Ankara kabul etmiş. "Dostumuz olan bir memleketin prensesidir. Birkaç ay kalmasında mahsur yoktur. Arzu ettiği takdirde yeniden uzatırız," demişler. Ama İstanbul'da fazla kalmadık. 15 günlük vizemin bittiği gün Avrupa'ya geçtik ve sonra yeniden Kahire'ye döndük. Neslişah aslında İstanbul'da daha fazla kalmayı arzu ediyordu. Üstelik vizesi de uzatılmıştı ve kalmasında bir mahsur yoktu. Ama kocası Prens Abdülmünim sadece 15 gün kalalım sonra dönelim dedi. Başka bir memleketin ikinci veliahtı olarak siyasi düşünmeye mecburdu. Türk hükümetinin kendisine ve Neslişah'a Mısır'daki konumları dolayısıyla vize verdiğinin ama Neslişah'ın gelişinin Ankara'yı huzursuz ettiğinin de farkındaydı. Siyasi bakımdan daha fazla rahatsızlık vermek ve Ankara'nın nezaketini suistimal etmek istemedi. Zaten kaldıkları oteli bile şehrin en ucundaki yerlerden birinde, Tarabya'da seçmelerinin sebebi buydu. 15 günlük olarak verilen ilk vizenin süresi dolar dolmaz İstanbul'dan ayrıldılar. Burada bir gazete kupürü fotokopisi, sultanların ziyaretleri meclis gündeminde. Prens Abdülmünim haklı çıktı. Türkiye'ye önce Dürrü Şehvar Sultan'ın, ardından da Neslişah'ın gelişi bazı çevrelerde rejim meselesi haline getirildi ve iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin inkılapçı kesimini ayağa kaldırdı. Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir, 16 Haziran'da CHP Meclis Grubu'na Dışişleri Bakanı tarafından cevaplanması talebiyle bir soru önergesi verdi. 431 sayılı kanunun, yani Osmanoğullarını Türkiye dışına çıkaran yasanın, hanedana mensup olanların Türkiye'ye girmelerini ebediyen memnun kıldığını söyledi ve hükümetin geliş gidişler konusunda açıklama yapmasını istedi. Yüregir önergesinde, İnkılap Türkiye'sinde padişahçılık lehindeki neşriyata müsaade ve müsamaha olunmasından şikayet ediyor ve rejim aleyhindeki propagandalara karşı ciddi ve şiddetli tedbirler alınmalıdır, diyordu. Önergeyi 26 Kasım 1947'de Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak cevapladı. Hanedan mensupları Türkiye'ye dost ülkelerin vatandaşları olarak gelmişler ve kendilerine siyasi nezaket kuralları icabı 15'er günlük transit vizesi verilmişti. O senelerde Montreux'de tatilde bulundukları sırada, kodluyorum MONTREAUX, Neslişah'ın annesi Sabiha Sultan da Paris'ten gelmiş ve onlara katılmıştı. Sabiha Sultan bir gün Sultan Abdülmecid'in kızı olan halası Seniha Sultan'ın İsviçre'de Montreux taraflarında bir köyde tek başına yaşayan oğlu Sabahattin Bey'i görmek istediğini söyledi. Damadı Prens Abdülmünim'den kendisini otomobil ile kuzeninin yanına götürmesini rica etti. Prens, "Peki efendim, emredersiniz," dedi. Gidecekleri günü kararlaştırıp Sabahattin Bey'i de ziyaretlerinden haberdar ettiler. Sabiha Sultan ziyaret gününün sabahı, "Şayet isterse Neslişah da bizlere iştirak etsin," deyince Prens Abdülmünim'den "Hayır Sultan Efendi, katiyen olmaz," cevabı geldi. "Ben o adamı günahım kadar sevmem. Yeğeni olmasına rağmen Sultan Hamid'in aleyhinde çalıştı, memleketin aleyhinde de çalıştı. Bu yüzden nefret ediyorum. Emrettiğiniz için sizi götürürüm ama Neslişah'ın gelmesine, o adamı görmesine asla müsaade etmem." Neslişah, annesinin halazadesi olan ve hem son dönem Osmanlı tarihinde hem de Türk düşünce hayatında ismi sık geçen Prens Sabahattin'i çok arzu etmesine rağmen kocası izin vermediği için tanıyamadı. Dipnot 17, Seniha Sultan'ın iki oğlunun büyüğü olan Sabahattin Bey, Prens değil Sultanzade'ydi ama Prens unvanını kullanıyordu.